Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından Halim Er Demireşik imzalı bir mülakatı paylaşacağız. İnsanın hamuru küçükken karıdır başlığını taşıyor bu aktaracağımız mülakat. Allah Teala bu dünyada birbirimizle imtihan olabilmemiz ve her kademe ve rengiyle bir toplumun oluşabilmesi için insanları standart şekilde yaratmamış, aksine çeşit çeşit karakter, kapasite, özellik ve kabiliyetlerle var etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye hicret ettiği zaman Ensar ve muhacir arasındaki kardeşliği oluştururken ashabını karakterlerine göre birbiriyle kardeş yapmıştır. Yine ashab-ı Suffe'yi yaklaşık 2 yıllık yoğun bir eğitim ve öğretim programından geçirdikten sonra kendilerine vazife verirken de onların karakterlerini gözeterek kimini kumandan, kimini muallim, kimini vali olarak tayin etmiştir. Tabii böyle firasetli adım atmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını da ne kadar iyi tanıdığının bir işareti ve sen onları simalarından tanırsın ayetinin de açık bir tecellisidir. Pek muhterem Osman Nuri Topbaş hocamız da önceden beri bizlere Kur'an kurslarında talebelerimizle ilgilenirken sık sık şöyle nasihat eder. Aman kızım, koçları seçin, onları kabiliyetlerine göre yetiştirip yönlendirin. Hatta bugün İstanbul'daki kurslarımızın da muhtelif hizmet alanlarına bölünmüş olması adeta bunun hayata geçmiş canlı bir örneğidir. İnsan kabiliyetine göre ve sevdiği bir işle meşgul olduğu zaman o hizmet kişinin hem kendisi için hem de toplum için büyük bir rahmete dönüşüyor. Hele bu hizmet insan için yapılıyorsa bir neslin kurtulmasına bile sebep olabiliyor. İşte bu röportajımız bunun güzel bir misali. Yıllar evvel Hüdayi Kız Kur'an kursumuzda yetişmiş ve orada bir hocası tarafından kabiliyeti keşfedilip yönlendirilmiş bir kızımızın bugün hem kendisine hem de topluma nasıl rehberlik ettiğini göreceğiz. Sosyal medyada aktif olan yüz binlerce annenin takip ettiği, kendisinin gösterdiği Kur'an ve sünnet yolunda evlat yetiştirmenin metotlarını öğrendiği namı diğer oyuncu anne Merve, yani Merve Gül Cemal'le buluştuk. İkimizin de küçük bebeği olduğu için bir sabah namazından sonra ancak internet üzerinden ve görüntülü olarak yapabildiğimiz, pek de meşakkatli geçen, meşakkatli kadar güzel ve bereketli olan bu röportajımızdan, Kur'an kurslarında okursam ne olacağım sorusuna cevap bulmak isteyen genç kızlarımız, okul öncesi kurumlarda değerler eğitimine giren ve minik öğrencilerime sevdirerek İslam'ı nasıl öğretebilirim diyerek soran dertli öğretmenlerimiz, yeni bebeğim oldu, evladımı Kur'an ve sünnet ışığında nasıl yetiştirebilirim sorusuna cevap arayan annelerimiz, Kur'an kurslarına gelen her talebesini keşfedilecek bir hazine gibi gören hocalarımız başta olmak üzere okuyan herkes kendince bir şeyler bulabilecek. Merve Gül Cemal, kursumuzda talebimiz olduğu zamanlarda da tek başına sahneyi dolduran, yaptığı stand-up'larla o zamanlarda kendini ispat etmiş, başarılı bir talebimizdi. Şimdi de yaptığı seminerler, online eğitimler, yazdığı çocuk kitaplarıyla surda bir gedik açmış ve İslam'ın istikbaline güzel nesiller hazırlayarak rehberlik etmeye devam ediyor. Rabbimiz hizmetlerini feyizli ve bereketli eylesin. Sözü daha fazla uzatmadan buyurun Merve Gül Cemal'le tanışmaya. Oyuncu anne Merve kimdir? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Bursa'da orta halli memur bir ailenin evladıyım. Annemle babam bankada çalışırken tanışıp evlenmişler. Çocukluğumdan beri hep dindar bir çevre içinde büyüdüm. Bunun sebebi de ben doğunca annem ve babamın hidayet yolunu seçip hayatlarına yeni bir sayfa açmalarıdır. Annem de babam da dini hayattan habersiz yetişmişler. Dedelerim çok iyi insanlarmış ama zamanın baskı ve yasakları sebebiyle din öğrenememişler ve çocuklarına da öğretememişler. Babam ben doğmadan evvel bir kız çocuğu olacağını öğrenince biz bir kız çocuğunu nasıl yetiştireceğiz diye düşünüp araştırıyor. Bir arkadaşı vesilesiyle hidayet yolunu seçiyor. Annem de, "Benim yeni hayatım bu minvalde olacak, sen de ister misin? Bu İslam yolunu ben seninle birlikte yürümek istiyorum. Ben eskisi gibi yaşamak istiyorum dersen, ben o yolda yokum," diyor. Anneme de, "Benim yeni hayatım bu minvalde olacak, sen de ister misin? Bu İslam yolunu ben seninle birlikte yürümek istiyorum. Ben eskisi gibi yaşamak istiyorum dersen, ben o yolda yokum," diyor. Annem de kabul ediyor. Etraftakilerin çeşitli tepkilerini aldırmadan bankadaki işini bırakıyor. Tesettüre giriyor. Güzelliği ve başarısı ile ilgili sürekli iltifat alan bir hanımın bu kadar keskin bir dönüş yapması kolay olmasa gerek. Annem ve babam hızlıca İslam'ı öğrenme sürecine giriyorlar. Abimle beraber en büyük nasibimiz bu sürede dünyaya gelmemiz ve bu hayra dönüşün her anına şahitlik edip bu İslami heyecanın getirdiği ahlakta yoğrulmamız olmuştur. Biz hep annemle babamın gittiği kurslarda Kur'an'la ve dini sohbetlerle iç içe büyüdük elhamdülillah. Ebeveynimiz ya İslam'ı öğreniyor veyahut bir yerlerde hizmet ediyorlardı. Biz de hep onların yanındaydık. Babam nerede sorusunun cevabı hep aynıydı. Babam vakıfta, babam kursta, Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara bir şey götürüyor. Babam fakir fukaraya sadaka, zekat dağıtımına çıkmış. Son günlerde 15 Temmuz hadisesi sebebiyle insanlar cemaatlere karşı belki biraz da haklı bir korku duyuyorlar. Fakat ben şunu ifade edebilirim ki babamların hidayet yolunu seçmesi ve hayır ve hizmet üzere gayret etmeleri hep Milli Görüş Vakıfları sayesinde oldu. Ben 5 yaşında Kur'an'ı öğrendiysem, İslam'ı sevdiysem Allah için gayret eden bu kimseler sebebiyledir. Yine beni yetiştiren de hep Kur'an kursları oldu. Özellikle sizinle tanıştığım Aziz Mahmut Hüdayi Kur'an kursunun benim üzerimdeki emeği çok büyüktür. Annem hep çalışkan ve başarılı bir hanım olmuş. Ancak tesettüre girince her şeyi geri atmak zorunda kalmış. Bu yüzden kendisinin başörtülü olarak yapamadığı her hayalini benim yapmamı istedi. Benimle çok ilgilendi. Ben de onun gayretlerinin bir neticesi olarak okul hayatım boyunca hep çok başarılı bir çocuk oldum. Çok hırslıydım. Sınavdan 99 alsam oturup ağlardım. Fen lisesine büyük bir başarıyla kazandım. Ama başörtüsü yasağı sebebiyle fen lisesine gidemedim. Babam beni Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yazdırdı. Orada da bir yıl okuyabildim. Çünkü başörtüsü yasağı İmam Hatip'e de geldi maalesef. Gittiğimiz bir yıl ciddi manada psikolojik şiddet uygulandı. Ertesi yılda kız imam hatiple erkek imam hatip karma eğitime geçince benim örgün eğitim hayatım bitmiş oldu. Uzun süre okula gitmeyince matematik öğretmenim babama telefon açmış ve niye okula gelmediğimi sormuş. Babam da kendisine sebepleri sıralamış. Haklı okulu bırakmakla ama bunlar ümmetin parlak zekalı genç kızları, evde oturmasın. Ben kızımı İstanbul'a Kur'an kursuna göndereceğim. Merve de gitsin demiş. Böylece Kur'an kursu maceram başlamış oldu. Bu hayatımdaki en büyük şükür sebebimdir. Hayatımın en güzel yıllarını Kur'an kurslarında geçirdim. Bütün genç kızlarımızın mutlaka bu eğitimden geçmelerini de her zaman tavsiye ediyorum. Hocamın kızıyla ilk önce Suadiye Tuğba Kız Kur'an kursuna başladık. Bizi ihtisas sınıfına kaydetmişler, normal yüzüne sınıf okumadan. Herhalde annemin duaları sayesinde oldu bunlar. İhtisas sınıfında dışarıdan ilahiyat okuyanlar var ve ihtisas hocalarının çoğu da Marmara İlahiyat'tan gelen hocalardı. Pedagojik formasyon dersleri de dahil ilahiyat derslerini almıştık. Çok güzel bilgiler öğrendim orada. 1999 depremi olunca annem korkmuş, beni yanında istemişti. Ben gelince Bursa Hasan Hüsnü Kestel kursumuza kaydoldum. Orada 1,5 yılda hafızlığımı yaptım elhamdülillah. Hafızlıkta herkes zamana çok takılıyor. Bence bir yılda da bitebilirdi hafızlığım. Fakat çok oyalandım galiba. Hafızlık herkesin kendi yolunu bulması gereken bir süreç. Herkesin hızı kendisine göre yani. Ezberlemek çok kolay. Önemli olan haslamanın çok sağlam yapılması lazım. ben haslama işini ismini çok duyduğum Aziz Mahmud Hüdayi Kur'an kursunda yapayım diye oraya gittim. Ama oraya gidip de ilmi seviyelerini görünce hayran kaldım. Haslama işini bırakıp yüzüne sınıfına geçtim. Hüdayi kursu benim annelik dışında yaşadığım en güzel günlerimin geçtiği yer, benim cennetim diyebilirim. Hala rüyalarımdan hiç çıkmıyor o güzel günler. Daha iki gece evvel de rüyamdaydı. Orada yaklaşık iki yıl çok kaliteli bir eğitim gördüm. Orada benim İslam dinine bakış açım değişti. Dinin lezzetini orada aldım. İslam'ı aşkla yaşamayı öğrendim. Hocalarımızın her biri bir anne gibi fedakarlıkla bizimle ilgilenirdi. Sevgilerini gerçekten derinden hissederdik. Peygamberimizin ve diğer peygamberlerin hayatlarından ibret ve hikmetler çıkarmayı öğrendik. Peygamber Efendimiz'i aşkla sevip örnek almayı sizinle öğrendik. Allah razı olsun. Çocuk gelişim dersleri aldık. Temizlik yapmaktan sofra kurmaya kadar aklınıza gelecek her şeyi orada öğrendik. Benim çocuk eğitiminde kabiliyetim olduğunu da oradaki bir hocam keşfedip beni yönlendirmişti. Oraya gidenler bilirler ki orada ilimden irfana nasıl gidilir, yaşayarak öğretilir. Elhamdülillah bize bu anlattıklarımızın ucundan kenarından da olsa nasiplenmiş olduk. Şunu da eklemek isterim ki Hüdayi kursunda en önemli ilim bence nefsi eğitmenin yollarını öğrenmek. Bazen sosyal medya üzerinden gelen sorularda şu konuya nasıl takılmıyorsun, şunu nasıl çözdün diye hayretle soruyorlar. Ben de bu bizim Hüdayi kursunda aldığımız tasavvuf derslerinin neticesi diyorum. Hocam başka bir ifadeyle Hüdayi kursu bizi hayat sahnesindeki mücadeleye bir adım önde başlatıyor. Ben seminer verdiğim zamanda Hüdayi kursundan çok bahsediyorum. Bana o kursun diğerlerinden ne farkı var diye soruyorlar. Ben de onlara şöyle diyorum. Orada insana insan olmanın kıymetini yaşayarak öğretirler. Halifetullah kavramını orada anlamıştım. Çünkü bana sadece derslerde anlatıp geçmediler, bunu yaşattılar. Kendimi Halifetullah olarak hissetmemi sağladılar. Hocalar öğrenciye çok kıymet veriyordu. Birçok okul kurs görmüş biri olarak farkı çok iyi görebiliyordum. Şimdi bakıyorum, kendimi değerli hissetmek istediğim zamanlarda rüyamda hep Hüdayi kursunda görüyorum kendimi. Bundan sonra yaklaşık 10 yıl kadar anaokullarında çocuklarla çalıştım. Hala da gerek yazarlık gerek seminerlerle çocuk eğitimine devam ediyorum. Çocuk eğitiminde eksiğimizin olduğu yerlere dokunup düzeltmeye gayret ediyorum. Aynı zamanda bir hikaye anlatıcısıyım. Mütedeyyin kimliğimle bizim çocuklarımıza bizim hikayelerimizi anlatarak çorbada bir nebze tuz olmaya gayret ediyorum. Hikaye ve masal anlatıcısı ne demektir? Bu mesleği seçmenizin özel bir sebebi var mıdır? Ben Hüdayi'de okurken bir hocam benim çocuklarla olan bağımı keşfetmiş ve benim bu yönde kendimi geliştirmem gerektiğini söylemişti. Onun bu yönlendirmesiyle motive olmuş ve çalışmaya başlamıştım. Benim hayalimde olan tek şey çocuk doktoru olmaktı. Eğitim engeli sebebiyle o olmayınca Rabbim bu kapıyı açtı bana. Çocuklarla bir müddet çalıştıktan sonra yetişkinlerle de çalıştım, hocalık yaptım. Fakat çocuklarla tattığım lezzet farklı olunca tekrar o tarafa doğru yöneldim. Çocuklarla ilgilendikçe bu eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve yeterince bunun öneminin kavranmadığını daha iyi fark ettim. Çünkü en önemli ve en temel eğitim çocuk yaşta verilen eğitim. Biz burada hata yaparsak, fazla veya eksik bilgi verirsek, ileride bunu toparlamak gerçekten çok zor oluyor. Kendi içimizden insanların yaptıkları hatalar sebebiyle dinden uzaklaştırılan çok çocuk gördüm maalesef. Mesela bunun en acı örneğini kardeşimde gördüm. Gittiği okulda müzik dinlersen tepende şeytanlar tepinir demişler. Müzik duyduğu zaman kulağını kapatıp ağladığını biliyorum. Gençlik dönemlerinde müziğe olan ilgisi sebebiyle biraz dinden de uzaklaştı. Ancak ailemin firasetli yaklaşımıyla su aktı, yolunu buldu. Ama emek verildi, uzun müddet. Ya ailem firasetli yaklaşmasaydı ne olacaktı? Buradan şunu iyi anlamak lazım. Din anlatılırken kullandığımız üslup çok önemli. Peki asıl sorumuza tekrar dönecek olursak, hikaye masal anlatıcısı ne demektir? Hikaye ve masalların ne kadar önemli olduğunun farkına varmış insanların, ilk insandan beri kullanılan hikayeleri kullanması demektir. Önceden bunun ismi yoktu ama hayatın içinde hep vardı. Şimdi ismiyle birlikte var diyebiliriz. Ninelerimiz, dedelerimiz hep hikaye anlatarak öğretmişler her şeyi. Çünkü bu en kolay öğrenme metodu. Zaten Kur'an-ı Kerim'in de büyük bölümünde kısalar bu sebeple var, öyle değil mi? Bizi yaratan Rabbimiz kısaların çokluğu sebebiyle bizim en iyi öğrenme metodumuzun bu olduğunu anlatmış. Kur'an'da kısaların hiç bulunmadığını düşünelim. Rabbimiz bize sürekli şöyle deseydi: kadın erkek ihtilat ortamına dikkat edin. Şöyle yaparsanız haram, bunu yaparsanız günah. Ama kısalardaki örnekler hiç olmasaydı, acaba ne kadar tesirli olurdu? Bir de Hazreti Yusuf aleyhisselam'la Züleyha kıssasını düşünün. Sizce hangi metot daha çok akılda kalıyor ve hayatımızda tesiri oluyor? Biz bu metodun önemini son yüzyılda biraz kaçırmıştık. Şimdi yeniden farkına vardık diyebiliriz. Ben çocukluğumdan beri hikaye anlatıcılığı yapıyormuşum. Onu fark ettim. Tiyatro sevgim de hep vardı. Evet, Hüdayi kursundayken de tek başına sahneyi doldururdun. Kursta unutulmayacak stand-up'lar yaptığını biliyoruz. Evet hocam, şimdi nasıl yapmışım diyorum. Anne olduğum zaman bir hikaye anlatıcısı hanımın programında görmüştüm oğlumu. Bu masal anlatıcısı hanımefendiyle tanıştıktan sonra, buna dindar camiada çok ihtiyaç var. Birilerinin elini bu taşın altına koyması lazım dedim. Arkadaşımın desteğiyle bizim camiamızda bu işi ilk yapan kişi olmak bana nasip oldu elhamdülillah. Edebiyatçı Melike Gündüz hanımefendi anlatmıştı. Beynimiz bir savunma mekanizmasına sahipmiş. Karşıdan gelen bilgileri o savunma mekanizmasıyla seçerek ve süzerek alıyormuş. Şuuraltı alsa bile bilgi olarak değerlendirmiyormuş. Fakat beynimiz duyguya hitap ediliyorsa savunma mekanizmasını tamamen kaldırıp tamamıyla alıp karşıyla direkt bağ kuruyormuş. Zaten toplumumuz böyle bozulmadı mı? Aklen, mantıken, örfen ve dinen kabul etmeyeceğimiz birçok şey televizyon dizileri, filmler ve şarkılarla duyguya hitap ederek duya duya, göre göre normalleştirildi. Dinen ve örfen asla kabul görmeyecek düpedüz zina olan bir ilişkiyi filmde görünce ama ne yapsınlar, aşık olmuşlar. Yine asla kabul görmeyecek hastalıklı ilişkilere ama çok tatlı değil mi diyen bir topluluk olduk. İşte bunlar duyguya hitap ederek bir toplumun kısa zamanda ne kadar çabuk bozulabileceğinin en canlı misallerindendir. İşte bu yüzden bizim duyguya hitap eden hikaye, masal, kıssa, şiir, şarkı, ezgi ne varsa bunları çok iyi kullanmamız gerekiyor. Hikaye deyip de geçmemeli. Hikayenin kuru, yavan ve sade öğretme maksadı sırıtan, parmak sallayan bir hikaye diliyle de dini çocuklara sevdiremezsiniz. Maalesef şu an piyasadaki dini çocuk kitapları veya gençlere yönelik yazılmış romanların çoğu bu şekilde olduğu için yeni nesle hiç hitap etmiyor. Ben bu yaralara bir nebze olsa da ilaç olmak için yola çıktım elhamdülillah. Çok güzel geri dönüşler oldu. Normal bir hikaye bile anlatsam, tesettürlü bir abla olarak onun zihnine bir fotoğraf bırakmış olduğumu düşünüyorum. Mesela tanıtımını yapmam için çok dini hikaye kitapları gönderiliyor. Ama maalesef okuyorum ve bu çocuklara uygun değil deyip tanıtımını yapmayı kabul etmiyorum. Yakın zamanda bir tane daha geldi. Hikayelerle Hadisler kitabın adı. Kitabı inceledim. Ortada hikaye yok. Çocuğu hadisenin içine çekecek, heyecanlandıracak hiçbir şey yok. Çocuk bir hata yapıyor, hadis geliyor. Ve çocuklar sürekli bir yanlışlık yapıyor, hadiste parmak sallar gibi geliyor. Yazan kişi eminim iyi niyetle yazmıştır ama tek başına iyi niyet bizi kurtaramaz. Artık bizim bir vizyona sahip olmamız lazım. Harry Potter'larla büyüyen çocuklara, ne bileyim binbir heyecan dolu çizgi filmi izlerken kendini kaybeden çocuğa, yaşlı teyzelere sohbet yapar gibi hikaye kitabı verirsek onun tesirinde kalmasını beklememiz biraz gülünç oluyor. Biz zamanında Kıyamet Alametleri kitabını okuyup etkilenen bir nesildik. Ancak bu nesil de zaman da değişti. Şimdi karşı tarafın pazarladığı her türlü yazılı veya görsel yayına ulaşabilen ve bundan fazlasıyla etkilenen bir nesil var elimizde. Şu hadisi şerifi hiç unutmayalım. Çocuğu olan onunla çocuklaşsın. Çocuklaşmak demek sadece onunla oyun oynamak değil, çocuklaşmak demek onun anlayışına, diline ve kalbine hitap edecek bir dil bulmak demektir bence. Çok satanlar listesinde olan bir dini çocuk kitabını incelemiştim. Daha ilk paragrafında çocuğun annesi hasta ama bu haksızlık değil mi diye bir ifade var. Haksızlığı yapan kim demeyecek mi bu çocuk? Ya da şuur altına attın bir tohum, ileride zamanını ve zeminini buldu mu ortaya çıkacak. O yüzden çocuklarımıza okuttuğumuz kitapları kim yazarsa yazsın, isterse dünyanın en iyi yazarı yazsın, bizlerin çocuktan evvel kitabı okumamız, bir akaid gözlüğüyle incelememiz lazım. Mesela peygamber kıssaları ile ilgili çocuk kitabında Yusuf Züleyha hadisesi anlatılıyor. 5 yaşındaki çocuğun bu bilgiye ihtiyacı var mı? Veya sen bu bilgiyi vermekte neyi hedefliyorsun? Peygamber Efendimiz bize faydalı ilim buyuruyor. Her yaş için faydalı ilim anlayışının farklı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Velhasıl çocuklara dini eğitim dediğimizde artık bakış açımızı güncellememiz gerekiyor. Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla mülakat burada noktalanmış. Halime Demireşik imzalı bir mülakatı aktardık. Evet, kiminle yapılmış bu mülakat? Oyuncu anne Merve, yani Merve Gülcemal'le gerçekleştirilen bir mülakattı. İlk bölümü bu sayıda yer almış. İnşallah ikinci bölümü Şebnem Dergisi'nin Aralık sayısında yer alacak ve mülakatın ikinci bölümünü de sizinle paylaşmaya çalışacağız. Böylelikle bu akşamlık bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından paylaştık bu yazıyı değerli dinleyenlerimiz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.